Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 27. Sır yolunda ilk durak. 1 Haziran 1991 Cumartesi. Taksi, Buckingham Gate'deki St. James Palace'ın kapısında durduğu zaman genç Huma, bundan tam 78 sene önce, 10 Ağustos 1913'te çiçeği burnunda bir gelin olarak aynı otele gelen babaannesini düşündü. İnip valizlerin alınmasını beklerken otelin bahçe girişini onun hatıratında anlattığı satırları hafızasında tazeleyerek seyretti. Garip bir hisle sarılmıştı. Sanki London Cab'den inen St. James'in girişine doğru ilerleyen kendisi değil büyük anne Huma'nın ta kendisiydi. Onun uçakta olduğu, beraber seyahat ettikleri hissine kapılmıştı ama şimdi artık onu bedeninde taşıyor gibiydi. Sanki seneler evvel terk ettiği bir mekana geri dönüyor hissiyle lobiye doğru yürüdü. İşin daha da garibi, aslında tüm hatıra defterini ezberlememiş olduğu halde, her adımda okuduklarından cümleler sanki yeniden anlatılıyor gibi hafızasında canlanıyordu. Bahçe yolunu ikiye bölen siyah mermer havuzun ikinci katından akan sular, altta sur çalan Cupid'leri yer yer ıslatıp gölgelendiriyordu. Cupid'ler o kadar güzel yontulmuş, o kadar şirin bir ifadeyle süslenmişlerdi ki elimi uzatıp okşama ihtiyacı hissettim. Huma havuzun başında durup babaannesinin anlattıklarını hatırlarken onun yerine elini uzatıp tombul Cupid'in yüzünü, omuzlarını yavaşça okşadı. Dudaklarına gayri ihtiyari bir gülümseme yayıldı. Valizlerini taşımakta olan bellboy'un durmuş merakla kendisine baktığını görünce onu takip ederek otele girdi. Lobiye girer girmez Londra'nın nemli, basık haziran havası geride kaldı. 1870'lerden gelen haşmetiyle binanın serinliği onu karşıladı. Süslemeli, yüksek tavanlı lobinin yerleri, açık meşeden kızıla, üç renkten oluşan parke ile desenlendirilmişti. Tavandan sarkan büyük kristal fanus avizeler, binbir çeşit çiçekle renklendirilmiş vazolar, resepsiyondaki neredeyse abartılı nazik karşılama, aynen babaannesinin anlattıkları gibiydi. Huma ismini verdiğinde, bilgisayara bakan görevli müsaade isteyerek arka tarafa gitti ve hemen yanında yaşlıca şefiyle döndü. Şef, bir madalya gururuyla taşıdığı kıyafeti, özenli tıraşı, zarif tavırlarıyla adeta bir İngiliz asılzadesini andırıyordu. Yüzünde ölçülü fakat memnuniyet ifadesi belli bir gülümseme ve teatral bir ses tonuyla konuştu. ''Hoş geldiniz Madame Germain. Büyük anneniz kadar eski ve değerli bir müşterimizin torununa servis vermekten onur duyacağız.'' Huma evlendikten sonra babasının soyadını korumuş olsa da babaannesiyle akrabalık bağlarının anlaşılmış olmasından biraz şaşkındı. ''Teşekkür ederim.'' dedi. Babaannemin kaldığı odayı rica etmiştim. Aa evet, 6. katta bahçeye bakan süit ayrıldı sizin için. Umarım mutlu kalırsınız. Şu formu imzalamanızı rica edebilir miyim lütfen? Huma formla meşgulken şef nezaket ölçüleri içinde olabildiğince alakalı konuşmaya devam etti. İsminizi görmesem dahi sizin Madame Germain'in torunu olduğunuzu anlardım. Onun gençliğine o kadar benziyorsunuz ki. Tabii ben kendisini sizin yaşınızdayken tanımadım ama yine de son 40 senedir onu tanırım. Muhteşem bir hanımefendidir. Nasıl kendisi? İmzaladığı kartonu uzatan Huma'nın sesi üzünlüydü. Maalesef geçen ay kaybettik kendisini. Resepsiyon şefinin duyduğu üzüntünün samimi olduğu çok belliydi. Ah Tanrım, çok özür dilerim. Lütfen başsağlığı dileklerimi kabul edin. Gerçekten çok üzüldüm. O çok özel, çok farklı biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Huma adamın içten tavrına gülümsedi. Teşekkür ederim. Şef resmiyetini bozmadan gülümsedi. Belki artık onun geleneğini siz devam ettirir, bizi sık sık ziyaret edersiniz. Umarım. Madame Germain, bir hafta için yer ayırtmıştınız değil mi? Huma evlendiğinden beri Germain adını kendi adıyla yeni soyadı arasında sadece bir anı olarak tutmuştu. ama birden bunun kendisine ek bir hürriyet verdiğini fark etti. Evet, şimdilik. Ama kesin olarak birkaç güne kadar kararımı bildirirsem bir mahsuru var mı? Hayır, hayır. Sizin için yok. Ne zaman programınız belli olursa o zaman bildirin. Suit istediğiniz kadar sizindir. Madame Germain kesin talimat vermişti. Geldiğiniz takdirde ne yapıp edip size o suiti ayarlamam için. Huma şaşırarak vazife şinas adamın yüzüne baktı. Büyük annem benim geleceğimi mi söylemişti? Aa, evet. 6 ay evvel burada kaldığında kendisiyle aynı adı taşıyan torununun da yakında Londra'ya ziyarete geleceğini söylemişti. Birden unuttuğu bir şeyi hatırlamış tavrıyla elini alnına vurdu. Ah, çok özür dilerim, az kalsın unutuyordum. Büyük anneniz ayrıca rezervasyon yaptırdığınız takdirde o tarihler için size birkaç bilet ayarlamamı da istemişti. Resepsiyonun arka tarafındaki odasına bir koşu gidip elinde muhtelif zarflarla döndü. Buyurun, bunlar Madame Germain'in seveceğinizi tahmin edip isimlerini belirttiği bazı etkinlikler. Elimden geldiğince en iyi yerlerden bulmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Huma'nın kafası allak bullak olmuştu. Soru yöneltmek üzereydi ki resepsiyona yaklaşan Amerikalı bir çift şefin dikkatini diğer tarafa çekti. Müsaadenizle Madame Germain, size iyi dinlenmeler diliyorum efendim. Bir arzunuz olursa, hangi saat olursa olsun lütfen bildirin. Huma valizlerle bekleyen bellboyun ardından asansöre doğru ilerlerken etrafına bakınmaktan kendini alıkoyamadı. Sanki babaannesi buralarda bir yerde, kolonların, dev porselen vazoların ardında saklanmış, bıraktığı sürpriz haberlerle onun nasıl şaşırmakta olduğunu izliyordu. İçinde bir ürpertiyle genç çocuğu takip ederek asansöre bindi. 6. kattaki suitin kapısı açıldığı zaman Huma adeta bir cennet bahçesiyle karşılaştı. Aynen hatıratında büyük Huma'nın bu odaya girdiği zaman karşılaştığı ve anlattığı gibi, bütün sehpaların, konsolların üzerindeki vazolar, muhtelif köşelerde oymalı ayaklar üzerine yerleştirilmiş devasa porselenler, sadece beyaz çiçek aranjmanlarıyla doldurulmuştu. Huma bellboyun bahşişini verdi ve yalnız kalır kalmaz hayranlıkla suitin odaları arasında dolaşmaya başladı. Yüksek tavanı sınırlayan kartonpiyerden aşağıya duvarlar, gül kurusu üzerine beyaz ve hardal renkleri kullanılarak desenlendirilmiş ipekle kaplanmış, aynı kumaşla pencereler giydirilmişti. Beyaz ipekten kapitone yatak örtüsü, maundan four poster yatağın dört ucundaki zarif ahşap kolonlardan süzülen İrlanda danteliyle gölgelendirilmişti. Kanepe ve koltuklar, gül kurusu, şarap ve hardal renklerinin kombinasyonunda döşenmiş, ceviz ve gül ağacından marküteri, zarif tuvalet masasının üzerine 3 parçalı kristal ayna yerleştirilmişti. Burada zaman durmuş gibiydi. 1913 Ağustos'unda büyük anne Huma geldiğinde nasılsa torununu aynı dekor, aynı eşyalar karşılıyordu. Belli ki her şey yenilenmiş ama aslına sadık kalınmıştı. Huma bir an için bir ay kadar evvel babaannesinin defterinde okudukları ile içinde olduğu anın aynı zaman dilimine ait olup olmadığı şüphesine kapıldı. Sanki babaannesiyle beraber onun yaşamında geriye dönmüş, yeniden el ele yola çıkmış, her şeyi tekrar yaşamaya başlamışlardı. Odalar arasında bunları düşünerek dolaşırken mobilyalar, yatak örtüsü, perdeler üzerinde parmak uçlarını okşar gibi gezdirdi. Aynı eşyaları 78 sene evvel babaannesinin temas ettiğini düşünmek dahi onun varlığını yanı başında hissettirmeye yetiyordu. Radyoyu açıp klasik bir istasyon buldu. Massenet'ten Elegie du Printemps et d'Autrefois çalıyordu. Valizlerini açıp eşyalarını yerleştirirken, düşüncelerinde sadece yıllar evvel bu odada yaşananlar vardı. Bu ona garip bir sırdaşlık ama aynı zamanda bir özeli gözlüyormuş hissiyle rahatsızlık veriyordu. Boşalttığı valizlerini kapayıp kaldırdı. Vazolardaki çiçeklerin kokusu, havalandırmanın serinliğiyle adeta bir parfüm rüzgarı esintisinde burun kanatlarını dolduruyordu. banyoya girip küvetin suyunu açtı. İçine boşalttığı mavi toz, suyu aniden okyanus köpüğüne çevirdi. Suyu dolmak üzere bırakıp mini bardan kendisine buzlu bir vodka hazırladı. Radyodan Jean Sibelius'un The Swan of Tuonela sonatı yayılmaya başladığında kadehini almış ve kendisini parfümlü ılık suyun terapi gücüne teslim etmişti. İçkisinden bir yudum aldıktan sonra gözlerini kapayıp bir fırtınaya kapılmış gibi yaşamakta olduklarını düşünmeye, kendisini mantık kullanmaya fırsat vermeden sürükleyen gelişmeleri akıl süzgecinden geçirmeye çalıştı. O güne kadar bildiği kendisiyle yeni tanımaya başladığı benliği arasında huzurlu bir anlaşma yapmak, bu andan itibaren adımlarını, kontrolünün kendinde olduğunu bilerek atmak istiyordu. Ama bunun pek mümkün olmayacağının da farkındaydı. Çünkü kendisinin değil, babaannesinin çoktan yazmış olduğu bir oyunu oynamak üzere sahneye girmişti. Onun tek yapabileceği, oyunu devam ettirmekle çekilmek arasında karar vermekti. Bu otele geleceğini, bundan 6 ay evvel programlayan babaannesinin, aslında onu ne kadar iyi tanımış olduğunu düşünürken gülümsedi. Birden uzun saatlerdir hiç aklına gelmeyen kocasını düşündü. Onunla havaalanında son sarılıp vedalaşmaları, daha henüz birkaç saat önce yaşanmıştı ama ne kadar uzakta gibiydi. Sonunun nasıl biteceği, onları nasıl bir seçime sürükleyeceği hiç belli olmayan bir ayrılığın başında olmalarına rağmen, son derece sıcak, sevecen, şefkatli bir vedalaşma yaşamışlardı. Bu belki de bir daha aynısını yaşamayacakları ihtimaline karşı, geçmişlerine bir selam, belki de tekrar bir şans yakalamak istedikleri için bir işaretti. Bilemiyordu. Tek bildiği kocasını hatırlamak, ne yüreğinde çarpıntı ne bedeninde bir huzursuzluk yaratmıştı. O sanki hep burada, bu otelde kalmıştı, 1913'ten bu yana. Babaannesinin aşık olduğu erkeğin, kocasının erkek sevgilisini tanıdığı bu odada, onun 17 yaşının saf, tecrübesiz dünyası içinde, iki erkeği birden nasıl kabullenip onlara kol kanat gerdiği, ana defterindeki satırlardan çıkıp gözünün önünde geçit yapmaya başladılar. Cenaze gününe kadar defalarca okuduğu ve içinden notlar aldığı defterde yazılanlar, kendilerine ipucu olacak işaretlerle anında hemen zihninde beliriyordu. Vodkasından büyük bir yudum alıp gözlerini tekrar kapadı ve babaannesinin zihninden geçercesine anılarını yaşamaya başlamıştı ki, oda kapısının vurulmasıyla heyecan içinde yerinden fırladı. Kimseyi beklemiyordu. Küvetten çıkıp bornozunu üzerine geçirdi. Tekrar vurulan kapıya doğru ilerlerken bir yandan bornozunu bağlamaya çalışıyordu. Kim o? Oda servisi. Gözden baktığında servis arabasıyla bekleyen komiyi gördü. Kapıyı hafifçe araladı. Servis arabasının üzerinde buzlu kovasında bir şişe şampanya, yine buzlar içinde iki kadeh ve beyaz gonca gül konmuş ince uzun kristal bir vazo duruyordu. ''Ben herhangi bir sipariş vermemiştim.'' dedi. ''Madame Germain?'' ''Evet, benim.'' Çocuk elindeki karta bakıp tekrarladı. ''Evet, Madame Germain, bu servis size geldi efendim.'' Hüma şaşkınlık içinde çocuğun uzattığı zarfı aldı. Fil dişi rengi zarfın sol köşesinde, barok süsleme içinde baskı varak kabartma, H ve G harflerini gördüğü an, tüm bedenini ateş bastığını, dilinin tutulduğunu hissetti. Ardından da sırtından soğuk bir rüzgar geçmiş gibi titredi. Zarfın üzerindeki monograma bakarken, adeta hipnotize olmuş gibi kapıyı açtı. Komi servis masasıyla içeri girip getirdiklerini salondaki maun masanın üzerine yerleştirdi. ''Açmamı ister misiniz madam?'' Hüma Komi'nin uzaktan gelen sesiyle daldığı derinlikten sıyrıldı. ''Efendim?'' ''Hayır, teşekkür ederim, gerek yok.'' Sehpanın üzerindeki çantasından aldığı parayı çocuğa verdi. Komi elindeki paranın miktarından memnun, defalarca selam vererek teşekkürler edip ayrıldı. Bach'ın harpsikort ve flüt için sonatı çalmaya başlamıştı. Hüma, çok iyi tanıdığı babaannesinin özel zarfı elinde, Masanın yanındaki berjer koltuğa yavaşça oturdu. Buzların içindeki Moe Chandon, yanındaki iki kadehle paylaşılmayı bekliyordu. Lobby'de hissettiği, babaannesi tarafından izleniyor olduğu hissi yine sarmıştı onu. Hem de bu defa daha büyük bir sıcaklıkla. Zarfı usulca açtı ve içinden dantel dokusundaki onion skin mektup kağıdını çıkardı. Babaannesinin yatak odasındaki 16. Louis stili, Claude Charles Saunier imzalı, kapakları Japon vernikli komodinin gözlerinden birinde duran bu özel yapım kağıt ve zarfları çok iyi bilirdi. Babaannesinin Coty parfümünün kokusu geldi burnuna. Bir eliyle gözlerini perdeleyen yaşları silerken katlı kağıdı açtı. O çok tanıdık zarif yazısıyla babaannesi ona hitap etmekteydi. En sevgili torunum Hümam, Londra'ya St. James Palace'a hoş geldin. Buraya er geç geleceğini tahmin ettiğimden şimdiden bu mektubu bırakıyorum. Ne zaman bilemeyeceğim ama ben sen geleceksin gibi şimdiden talimatlarımı bırakıp her şeyi hazırlamayı tercih ettim. Umarım odayı ve çiçekleri beğenirsin. Bu yolculuğa çıkmadıysan da bu mektubu zaten okumayacaksın demektir. O takdirde önemi yok. Ama seni izlediğim ve tanıdığım kadarıyla bir müddet sonra bu satırları okurken bu odada seninle beraber olacağız. Hoş geldin. Şampanyanı lütfen benim için de iç. Şimdi sen bu satırları okurken ruhum gerçekten huzurlu. Zira sana vasiyet ettiğim yolculuğu, daha doğrusu emanet ettiğim geçmişimi sahiplenmen, senin hakkında yanılmadığımın ispatı. Unutma, tüm bu serüvende hep yanı başında olacağım. İyi yolculuklar ve şerefine bebeğim. Babaannen Hüma, Ekim 1990. Gayet iyi hatırlıyordu, bu babaannesinin yolculuk yaptığı son tarihti. Acaba artık 96'sına yaklaştığı bir yaşta, o yolculuğu sırf torununa bu mizanseni hazırlamak için mi yapmıştı? Hüma gözyaşlarına rağmen dudaklarında tebessümü engelleyemedi. Bundan emindi. Babaanne Hüma gerçekten harika bir oyun yazarıydı. Tüm hayatını olduğu gibi ölümünden sonrasını da yazmış, replikleri dağıtmıştı. Ama daha da enteresanı, hala hayattaymış gibi oyunun yönetmenliğini de yürütüyordu. Kendisine ait bir bilgisayarda, daha sonra yaşanmak üzere kayıtlanmış bir dizi program bırakmıştı ve kesinlikle kontrol ondaydı. Yine de yaşadıkları genç Hüma'ya, ölümünün gerçekliğini bilmesine rağmen, babaannesinin yokluğunun hep bir şakaya dönüşebileceği hissini veriyordu. Genç kadın hipnotize olmuş gibi mektubu masaya bırakıp ayağa kalktı. Buz kovasından aldığı şampanya şişesini yavaş, becerikli bir edayla açtı. Mantar yumuşak, tok bir sesle şişeden ayrıldı. Moe Chandon yumuşak, tahrik edici köpükleriyle küçük bir zevk ırmağı gibi kadehlere aktı. Kadehlerden birini eline aldı ve diğerine dokundururken gözyaşları içinde mırıldandı. Şerefine babaanneciğim, şerefine. Chopin'in Larghetto'su eşliğinde kadehini yudumlarken içeride çalan cep telefonuyla yolculukta olduğu dünyadan geri döndü. Kadehi elinde içeriye gidip komodinin üzerindeki telefonuna baktı. Arayan kocasıydı. Bir an düşündü ve açtı. Merhaba canım. Kocası onun rüyada gibi ve hüzünlü sesini fark etmişti. Her şey yolunda mı sevgilim diye sordu. Evet, evet her şey yolunda. Kusura bakma, ancak bir banyo yapıp kendime geldim. Onun için seni daha önce arayamadım. Yolculuk yorucu mu geçti? Hayır, tam aksine, yolculuk son derece rahattı. Ama biliyorsun işte, bütün bu olay kendi başına bende fark etmediğim bir ağırlık yarattı. Kocasının sesi mümkün olsa onu geri çağırmak arzusunda ama ihtiyatlıydı. Hala vazgeçebilirsin, bunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama dönmeyeceğim. Kısa bir sessizlikte, önce hangisi devam edeceğini bilemedi. Yine erkeğin sesi duyuldu. Biliyorsun sevgilim, ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. Hüma'nın alaylı bir gülümsemeyle dudakları kıvrıldı. Evet, biliyorum dedi, oradasın. Bu iki kelime mekanlar arasındaki mesafeyi belirtmesi açısından durdukları noktayı çok net bir kez daha anons eder gibiydi. Beni sık sık haberdar et lütfen, merakta bırakma. Olur canım, bugün için kusura bakma. Gerçekten ancak kendime geliyorum. Nedense otele geldikten beri yaşadıklarını, babaannesinin mektubunu, 6 ay önceden ısmarlanmış şampanyayı anlatmak istememişti kocasına. Bu yaşadıklarını tamamen kendine ait, babaannesiyle arasında kalacak bir sır olarak görüyordu. Açık kapının ardından görünen salondaki masaya baktı. Kalktığı koltukta sanki babaannesini görür gibi oldu. Bembeyaz topuzlu saçları, iri mavi gözleri, kulaklarında zümrüt sallantılı küpeleri, boynunda South Sea incileriyle yaşlı Hüma, şampanya kadehini eline almış ona gülümsüyordu. Az ötede diğer koltukta ise 1913 yılından 17 yaşındaki Hüma, şantiyi dantelli elbisesi, boynunda Aurora'nın incileri, kulağında damla inci küpeleri, huzurlu ama mücadeleci bir tebessümle diğerini seyrediyordu. Hüma bir an için nefesinin kesildiğini zannetti. Artık tamamen babaannesinin hayatını sahiplendiğini, onunla yaşamakta olduğunu bir kez daha ve bu kez her defasından çok daha kuvvetli hissediyordu. Kocasıyla daha fazla konuşmak istemiyordu. Aralarındaki diyaloğun hiçbir anlamı yoktu. "Yarın seni ararım, beni merak etme," derken konuşmayı bitirmek istediği arzu etmemesine rağmen çok belliydi. "Peki sevgilim, ama lütfen beni merakta bırakma." "İyi geceler canım." "İyi geceler." "Ah pardon, babamlara da iyi olduğumu söyler misin lütfen?" Kocasının hayreti sesinden belliydi. "Babanları da mı aramadın?" Hüma bunun kendisi için ne kadar garipsenecek bir durum olduğunu biliyordu. "Hayır, dedim ya ancak yerleştim. Sen sağ salim otelde olduğumu haber verir misin lütfen? Yarın onları da arar, uzun uzun konuşurum." "Peki. Tekrar iyi geceler. Sana da canım." Telefonu kapadığında içerideki odaya tekrar göz attı. Masa bıraktığı gibi duruyordu. Babaannesinin ne yaşlı ne genç görüntüleri artık orada değildi. İstanbul'da bıraktığı hayatını, ailesini, kendisine nasıl bu kadar uzak ve yabancı hissettiğini anlamaya çalıştı. Sıhhatli bir durum değildi yaşadığı, bunun farkındaydı. Ama şu anda elinden gelen bir şey yoktu. Babaannesinin, "Hayatını kendin seçtiğin gibi yaşa, yoksa senin hayatın olmaz" sözleri zihninde yankılandı. Evet, kendi hayatı. Ama yaşamaya başladığı aslında kendi hayatı mıydı, yoksa babaanne Hüma'nın hayatının bir yansıması mıydı? Her halükarda ona sıcaklık, mutluluk veriyor, babaannesinin kendisinden daha genç ve çeşitli yaşlardaki hayaletleriyle beraber, ılık, puslu, pastel renkli bulutların sardığı gizemli bir rüyada yolculuk yaptığı hissine kapılıyordu. Dokunamasa, konuşamasa dahi, enerji olarak varlığını hissettiği diğer hümaları yaşamak üzere kadehini doldurdu ve düşüncelerini Dvorak'ın violonsel bestesine bıraktı. Hüma o geceyi 1913 Ağustos'unda babaannesinin bu süitte kaldığı aylar süresince yaşadıklarıyla şekillenen rüyalarla geçirdi. Babaannesinin kocası Nesim'e karşı iflah olmaz aşkını, Nesim'in ve Nijel'in birbirinden kopamayan çaresiz tutkularını, genç tecrübesiz Hüma'nın sadece içgüdülerine ve aşkına güvenerek aldığı riskleri ve hem sevdiği erkeği hem onun sevgilisini kendisine ait kılmasını, bütün çapraşıklığına rağmen peri masalından sahneler gibi sabaha kadar yaşayarak sonunda uyandığında güneş henüz doğmuştu. Bedeni fiziksel olarak bir zaman yolculuğundan dönmüş gibi tatlı bir yorgunluk içindeydi. Gerçi tek başına bitirdiği Moeşando'nun bu haline tatlı bir etkisi olduğu da inkar edilemezdi. Yaz güneşinin odaya dolan aydınlığı ve bahçeden gelen esintinin rehavetine kendisini teslim ederek bir müddet daha yattığı yerde oradaki varlığını, yaşadığı farklı yolculuğu ve kendini henüz yaşanmamış bekleyenleri düşünerek bu yeni dünyasının tadını çıkardı. Yanı başındaki konsolun üzerindeki telefondan oda servisini aradı ve çay siparişi verdi. Yola çıktığından beri canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Yaşadığı heyecan onu tıkamıştı. Bir an önce kendisini dışarıya atıp babaannesinin gezindiği mekanlarda dolaşmak, bulacağı bir şey olmasa bile onun adım attığı yerlerden geçmek, oraların havasını solumak istiyordu. Süite girdiğinde telefonun yanına bırakmış olduğu diğer zarfları akşam hiç açmamış olduğunu fark etti. Otele girdiği andan itibaren yaşadığı sürprizlerin şokuyla zarfları oraya koymuş ve unutmuştu. Zarfları teker teker açtı. Royal London Balesi'ne, Londra Filarmoni Orkestrası'nın konserine ve Sadler's Wells'de bir oyuna alınmış biletler onu tekrar gülümsetti. Babaannesinin bedeninin şu an Aşiyan mezarlığında olduğuna inanmak gerçekten mümkün değildi. Onu gözeten bir melek gibi her anında daha önceden hazırladığı bir sürprizle yanındaydı. Hüma aniden içinde bulunduğu hayalimsi nostaljik ruh halinden kurtulmuş, bir an evvel sokaklara çıkma, günlük hayatın içine karışma enerjisiyle dolmuştu. Ama bu enerjinin arkasında da yine aslında 78 sene önce aynı yerleri dolaşan babaannesini tekrarlama arzusu yatıyordu. Çayını içip duşunu aldı ve küçük defterindeki notları tekrar gözden geçirerek kendisine bir program yaptı. Babaannesi zaten yaptığı programla 3 akşamını doldurmuştu. Gündüzleri nerelere gideceği ise zaten 1913 yılında babaannesinin yaşadığı programla belirlenmişti. Bir pantolon ve kısa kollu minik bir ceketten oluşan beyaz keten takımını giydi. Gür bal rengi saçlarına at kuyruğu yapıp çantasıyla takım taba rengi mokasenlerini ayağına geçirip otelden çıktığında kendisini bağımsızlığını yaşamaya giden liseli bir genç kız gibi hissediyordu. Yüzünde mutluluk, heyecan, dudaklarında tatlı bir gülümseme, çantasını omuzuna asıp St. James Park'ın yolunu tuttu. Hüma, kocası Nesim'in babaannesine yapmış olduğu programı aynen takip ederek Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, Oxford Street, St. James Palace, Hyde Park, Marble Arch, St. Paul's Cathedral, Knightsbridge'i gezdi. Bond Street'teki sanat galerilerini dolaştı. Sırf babaannesinin yaptığını yapmak için kendisine birkaç hediye aldı. 1830 yılında Konstantinoplu Galata sırtlarından resmeden yağlı boya tabloyu, ressamının meçhul ve fiyatının yüksek olmasına rağmen almadan galeriden ayrılamadı. Babaannesi de bunu yapardı, emindi. Times nehrinde sandalla gezintiye çıktığında, kendisinden başka herkesin çift olarak bu romantik yolculuğu yaptığını izlerken, garip bir şekilde hiç kalbi burulmadı. Victoria Albert Museum'da, babaannesinin yosun gözlü mihracesine değil benzeyen, andıran kimseye bile rastlamadı. Ama neredeyse tam bir günü geçirdiği müzede, koridorlarında 78 yıl evvel başlayan bu aşkın sonunun ne olduğunu düşünerek dolaştı. Babaannesinin yaşadığı pek çok şey hala sır perdesi arkasında olmasına rağmen cevaplara açılan kapının anahtarının kendisinde olduğunu bilmesi ve kısa bir zaman sonra sırların tamamına vakıf olacağını hissetmesi keyfini gıdıklıyor gibiydi. Haftası dolduğunda Londra'da daha fazla kalmak istemediğini fark etti. Esas cevapların New York'ta olması onu bir an evvel diğer kıtaya yönlendiriyordu. Royal Ballet'e olan bilet 7 Haziran Cuma akşamına alınmıştı. Onu seyrettikten sonra artık yola çıkabilirdi. Macmillan'ın koreografisini yaptığı Winter Dreams gerçekten yaz başında bir kış rüyasıydı. Darcy Basil ve Royal Ballet'e yeni gelmiş olan İrek Muhammedov'un başrolleri üstlendiği temsil, bir başka muhteşem ikili, Viviana Durante ve Anthony Dowell'ın yeteneğiyle baleye şiir söyletiyordu. Huma sık sık gözlerinin yaşlanmasının, seyrettiği balenin onu duygusallaştırmasından mı, yoksa içinde olduğu son zamanların ruh halinden mi kaynaklandığını sorgulamadı bile. Bu mutluluk veren bir hüzündü. Baleden çıktıktan sonra Cunningham's'ta ayırtmış olduğu masada mükellef bir akşam yemeğini, mükemmel bir Fransız şarabı eşliğinde, mum ışığında tek başına yerken, günlerdir olduğu gibi yine kendisini hiç yalnız hissetmedi. Prusya mavisi ipek robu, boynunda South Sea incisiyle klasik bir şıklık sergileyen bu göz alıcı güzellikteki genç kadının, yalnız oturmasının dikkat çekmemesi mümkün değildi. Terk edilmiş veya son anda randevusuna gelmeyen biri tarafından yalnız bırakılmış bir kadın hali yoktu. Zira dudaklarındaki, gözlerindeki ifade, onun ne kadar mutlu ve keyifli olduğunu belli ediyordu. Ama böyle güzel bir kadının mutluluğunu tek başına kutlaması da garipsenecek bir olaydı. Huma çevresindeki masalardan kendisine kibarca, rahatsız etmeden de olsa merakla uzanan bakışları fark edince daha da keyiflenmişti. Şarabından aldığı yudumun burun kanatlarında aromasını, damağında bukesini özümserken, dıştan göründüğünün aksine kendisini babaannesi, Nesim, Nigel ve Celeste'le oturuyor gibi hissediyor, tek başınalığında kalabalık bir mutluluk yaşıyordu. Buz dolu tabaktaki istiridyelerden birini daha eline aldı. Her anının tadını çıkararak resim yapar gibi karabiber ve limonla süsledikten sonra ağzına attı. Babaannesinin anlattığı gibi damağında ve boğazında denizin tuzlu tadını bırakarak kayan istiridyenin yolculuğunu kadehindeki buz gibi beyaz şarapla tamamladığında yanında görünmeyen bir aşığın varlığını hisseder gibiydi. Gece otele dönüp valizlerini toplamaya başladığında, Londra'dan gitmeye bu kadar hevesli olmasına rağmen, garip bir şekilde de hüzünlendiğini fark etti. Galiba babaannesinin hayatının bir dönemini artık geride bırakacak olmanın, onunla buluştuğu geçmiş zaman perdesinin ilkinden uzaklaşacağının verdiği bir hüzündü bu. 8 Haziran Cumartesi sabahı uyandığında hayretler içinde kaldı. Zira hava garipsenecek bir şekilde babaannesinin 78 sene evvel Londra'yı terk ettiği gün olduğu gibiydi. Elbette Kasım soğuğu yoktu ama şehir sicim gibi yağan yağmurla o günkü gri, puslu, melankolik havasına bürünmüştü. Hatıra defterindeki satırları hatırladı aniden. 1 Kasım Cumartesi sabahı Londra soğuk, puslu ve karanlıktı. Sicim gibi devamlı yağan yağmur, gri sisli şehrin üzerine çökmüş, insanı bu şehirden ayrıldığına memnun ediyordu. Kahvaltı servisini odaya istemiştik. Çay fincanım elimde, henüz gecelikle pencereden bakarken bu şehrin hayatımızda gerekli yeri aldığını ve artık işinin bittiğini düşündüm. İzlerini ve işaretlerini bize bırakarak. Evet, bu şehirden ayrıldığına o da memnundu. Hayatında gerekli yerini almış ve görevi bitmişti. Bir eksiği kalmıştı. Telefonu açıp kahvaltısını ısmarladı. Sayfa 40. New York, New York. Huma New York yolunda uçaktaki yerine yerleştiğinde bir haftadır ilk kez Trevor Harris'i hatırladığını hayretle fark etti. Karşı sırada onun yerinde yaşlı şık bir İngiliz çift oturmaktaydı. Huma ile göz göze gelince karşılıklı gülümseyip selamlaştılar. Okyanus aşırı bu yolculuğu babaannesinin hatıratından notlar aldığı defterini ve fotokopi çektiği sayfaları okuyarak ve kendisini New York macerasına hazırlayarak geçirmek istiyordu. Uçağın kapıları kapanana kadar yan koltuğunun dolup dolmayacağını merakla bekledi ve boş kalacağından emin olunca keyiflendi. Hostesin ikram ettiği hoş geldiniz şampanyasını alıp kulaklıklarını taktı. Klasik kanalı ayarladı ve çantasından defterini çıkardı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu eşliğinde içkisinden bir yudum içti ve defterini açtı. İlk sayfaların arasındaki kart, geçen haftaki yolculuk arkadaşını bir kez daha anımsattı. Gotik harflerle basılmış ismi tamamlayan telefon numaraları ve e-mail adresi olan gayet şık ve sade bir karttı. 212 bölge kodundan adresinin New York olduğu kesindi. Ama mesleği, uğraşıyla ilgili hiçbir işaret yoktu. Huma aile büyüklerinin 1913'te karşılıklı iki ülke arasında yolculuk yapması ve kendilerinin de bir yolculukta rastlaşması dışında hiçbir ilişkilerinin olmadığı yabancıyla bir daha karşılaşmalarının, görüşmelerinin anlamsızlığını düşünerek kartı çantasının içine alelade bir şekilde attı ve ilgisini defterindeki notlara çevirdi. Yemek servisinde sadece kuşkonmazlı somon ve ringa balığı tabağına itibar etti. Babaannesinin sır dolu kasasına gittikçe yaklaşıyor olmak, heyecanını öylesine canlı tutuyordu ki, ne karnı acıkıyor ne uykusu geliyordu. Işıklar sönüp yolcular uykuya çekildikten sonra, kulağında müziği, Kasım 1913'te, muhteşem Lusitania Transatlantik'inde New York'a giden babaannesinin yolculuğunu yaşamaya başladı. Yolculuğunu olabildiğince Nesim'le benim yaptığım gibi yap demişti babaanne Huma. Ama artık ne Lusitania vardı ne Lusitania'nın yolcularından eser kalmıştı. Herhangi bir lüks gemide yolculuk ona eskilerden hiçbir ipucu, hiçbir esinti vermeyecekti, bundan emindi. Onun için bir an önce okyanusu aşıp asıl durağa New York'a varma telaşındaydı. Pencereden altlarında uzanıp giden okyanusa bakarken hüznüne hakim olamadı. O uçsuz bucaksız derinlikte bir yerlerde Nigel'ın Lusitania'dan bırakılan cesedinin gömülüp gittiğini bilmek şimdi farklı bir tesir yaratıyordu onda. Hatıratını okurken babaannesinin neden o kadar anlayış ve şefkat gösterdiğini tam çözemediği bu melankolik sevgiliyi şimdi tanıdığı ilk günden daha çok kendisine ait hissediyordu. Babaannesinin satırlarına döndü. Onun kollarından sıyrılıp yatağa doğru yürüdüm. Nigel bedeninin enerjisi, ruhunun feri tükenmiş gibi tek kolunun üzerine başını yerleştirip yan dönmüş yatıyordu. Yorganı açıp yatağa girdim. Kollarımdan birini başının altından geçirdim. Diğerini bedeninin üzerinden sarıp yanına uzandım. Önce omuz başımda dudaklarının temasını hissettim, sonra boynumda. Ve göğsüme kapanıp kaldı. Ateşle yanan vücudu, değdiği yerde bedenime korlar bırakıyordu sanki. Dizlerini ana rahmindeki bir bebek gibi kendine doğru çekip kıvırmıştı. Hıçkırıklarını duyduğumda onu kollarımın arasında hafif gelgitlerle sallamaya başladım. Birden sağ göğsümde dudaklarını hissettim. Ama Nesim'in sevişmeden önceki öpüşlerine hiç benzemiyordu. Bedenimin verebileceği ödünç bir can varsa onu emmek ister gibiydi. Başını kaldırıp gözlerinin içine baktım. Artık mavileri neredeyse hiç görünmüyordu. Nigel, sanki tamamıyla gri beyaz bir bulutun ardında kaybolmak üzereydi. Yağmurlu bir bulutun. Gözyaşından ıslanmış yanaklarına öpücükler kondurdum. Ruhunun nasıl bir deprem yaşadığını, gözyaşlarının hangi acıyla ruh kazandığını tam olarak bilemiyordum ama kollarımın arasında, teselli değilse bile huzur bulduğundan emindim. Kocamın vücuduna daha yeni alışırken, bana tamamen yabancı, üstelik aşkımın rakibi bir bedeni bu kadar uysal, bu kadar sıcak sarabildiğime şaşmıyordum. Tam aksine, hayatını altüst ettiğim inancıyla, onun teninden ziyade ruhuna yaklaştığım bu yakınlıkta ben de avuntu bulmuştum. O ana kadar uzağımda olan Nesim, yavaşça, kıyafetleriyle, yorganı açmadan yanıma uzandı. Dudaklarını saçlarıma gömüp bir koluyla yorganın üzerinden bana sarıldı. Başımı döndürüp omzunu öptüm. Hiç bilmediğim bir sıcaklık, iç huzuruyla sarılmıştım. Yatakta sımsıkı, tek vücut olmuş gövdelerimizin sessiz uzanışında, Öylesine kendine has, tamamen bize ait bir aşk tarifi oluşmuştu ki, verdiği duygusal yoğunluk, üzerinde yol aldığımız okyanus kadar uzaklara ve derinlere yetebilirdi. Bir müddet sonra Nigel göğsümde, Nesim başı saçlarımın arasında, nihayet yorgun beden ve ruhlarını uykuya teslim etmişlerdi. Yaşadığım ana hem çok yabancı hem de hep benimmiş gibi sahiptim. Karşılaştıklarımdan çaresizlik duymamam, gurura ve utanca yenilmeden yaşamam beni artık şaşırtmıyordu. Gecenin sihirli perdesi kalkıp kendime gün ışığında baktığımda ne düşünecektim bilmiyordum ama sorgulamıyordum da. Çok huzurlu ve mutluydum. Omuzlarımı kocamın bedenine yasladım. Göğsümde Nigel'ın derin bir çekişi duyuldu. Aurora'nın incileri tenimi gıdıkladı. Gözlerimi kapadım. Gecenin henüz gün ağarmamış karanlığından ben de biraz uyku kaçırmalıydım. Kendimi geceye bıraktım. Kocamın sevgilisine çıplak bedenimle sarılıp yattığımdan dolayı hiçbir zaman pişmanlık ve utanç duymadım. Tam aksine bu duyguların bazen lüks olabildiğini anladım. Ertesi gün Nigel'ın son nefesi o uzun uyku tünellerinden birinde takılıp kaldı. Bir meteor gibi girdiği hayatımı aynı süratle terk etmişti. Ama yumuşak, alıngan teninin izi bende kalmıştı. Bedeni güverteden okyanusun derin sularına bırakılırken sağ göğüs başımın sızladığını hissettim. Sanki emzirdiğim bebeğimi ölümün ıslak, soğuk derinliğine bırakıyordum. Ah, bu benzetmeyle andığım acıyı bir gün gerçekten yaşayacağımı nereden bilebilirdim? Huma, babaannesinin ölmeden az önce yazdığı hatıratında ilk evliliğini, o evliliğin kaotik cinselliğini o kadar detaylı anlatmasına rağmen bir bebeği olduğunu üstü kapalı geçmesine anlam veremiyordu. Belki sadece daha fazlasını anlatmaya vakit bulamamıştı. Belki de bambaşka uzun bir hikayenin bir parçasıydı o bebek. Defterin sayfalarını karıştırdı ve okudu. Ancak o bebeğimin kaderi hayatıma öylesine büyük bir acı vermiş, kalbime öylesine derin bir yara açmıştı ki, yaşattığı ıstırabı hatırlamamak için çok kısa süren mutluluğunu da zamanın aşınmış perdesinde bırakmayı tercih ettim. Nasıl bir ıstırap derseniz, onu da ömrüm yeterse bu defterde okuyacaksınız. O sırrımı yazmadan aranızdan ayrılırsam da küçük Huma'nın yolculuğu esnasında bulacağı defterimden öğreneceksiniz. Ne zaman doğmuştu? Kimden olan bebeğiydi? Nesim 1915'te Londra yolunda tekrar Lusitania'ya binip o trajik yolculukta öldüğü vakit babaannesi hamile miydi yoksa? Yoksa daha sonra başka bir ilişkisi mi olmuştu? Sorular, sorular. Birden yorulduğunu hissetti. Gözlerini kapayıp kendisine uyumak üzere motorların hipnotize edici sesine bıraktı. JFK havaalanına indikleri an Huma, babaannesinin yaptığı alternatifi olmayan 5 günlük deniz seyahatini düşünerek güldü. 7 saatte tamamlanan okyanus aşırı yolculuğunu kıyasladığında, aslında zamandan kazanmasına rağmen belki de denizde geçecek harika birkaç günü kaçırdığını düşündü. Evet, hayatta gerçek anlamda kazanmak diye bir şey yoktu. İnsan bir şeyler kazanıyorum zannederken diğer taraftan bir şeyler de kaybedebiliyordu. Bunun yanı sıra insan zaten yaşamadığı bir zaman diliminin eksikliğini de hissetmiyordu. Gümrük çıkışında önceden ayırttığı Lincoln limuzinin şoförü elindeki kartonda ismi yazılı Huma'yı bekliyordu. Artık çoğunluğu Hintli, kimi de Bangladeşli, Pakistanlı, lisanları anlaşılmayan göçmenlerin hakim olduğu New York'un meşhur Yellow Cab şoförlerinden oldukça farklı tavırdaki şoförünün, daha sonra yoldaki sohbetlerinden emekli bir Amerikan deniz piyade çavuşu olduğunu öğrendi. Adam İzmir'de NATO karargahında da görev yapmış, ilk çocukları orada dünyaya gelmiş. Geçen yazda bütün ailesini alıp Kuşadası'na tatile götürdüğünü söyleyen adam, "Önümüzdeki senede karımla Kiev'e gitmeyi planlıyoruz. Annem babam oradan gelmişler derken, yan koltuktaki el çantasından güzel bir Rus çiftinin geleneksel kıyafetleriyle çekilmiş sepya düğün fotoğraflarını çıkardı. Onun anne ve babasının geçmişine ait bir resmi yanında taşıyor olması hoşuna gitse de Hüma'yı şaşırttı. Vladimir Vasilyev belli ki geçmişini yakınında tutmaktan mutlu oluyordu. Nereden geldiğini, aslında nereye ait olduğunu unutmak istemiyordu. Hüma uçak yolculuğu boyunca sessizliği tercih etmesine rağmen Vladimir'in sakin bir bariton sesiyle hafif bir aksanla anlattığı hikayesini dinlemekten büyük bir keyif almıştı. Hatta arada sorularıyla onu biraz daha buna teşvik etti. Queensboro Köprüsü'nden sola, oradan ikinci caddenin güney yoluna girdiklerinde zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti bile. Ve batı 60. caddeden sağa, doğu 60. caddeden sola, nihayet 5. caddeden sola, işte gelmişlerdi. Central Park'a girip çıkan bisikletli, kaykaylı gençleri çocukları keyifle izledi. New Yorklular yaz başlayınca kendilerini şehre bağlayan önemli bir şey, bir müzikale, şova biletleri yoksa, cuma akşamından veya cumartesi sabahı erkenden şehirden ayrılma alışkanlıklarını belli ki değiştirmemişlerdi. İmkanı olanlar Hampton'lara, kimileri de Long Island veya Jersey sahillerine kaçar, insanı öğüten büyük şehrin dişlilerinden iki gün içinde olsa kurtulmaya bakar, kendilerini New Yorklu yapan rekabetin stresini, paralarını lüks bir hafta sonunda harcayarak atarlardı. Böyle günlerde New York sokakları, daha ziyade turistleri ve şehirden kaçacak parası olmayanları ağırlardı. Ve bugün de istisna değildi. Akşama yakın saatlerde gündüzün sıcağı, yüksek binaların dibindeki kaldırımlarda yerini rutubetli bir gölgeye bırakmıştı. Limuzin plazanın önünde durduğu zaman Hüma öğrencilik yıllarını geçirdiği ve sonra da defalarca çok severek ziyaret ettiği bu şehre hiç bu kadar aşkla, heyecanla yaklaşmamış olduğunu hayretle fark etti. Vladimir bagajdan valizlerini indirip bahşişini aldıktan sonra nezaketle teşekkür etti ve özür diledi. Umarım konuşmalarımla sizi rahatsız etmedim. Her yolcumuzla böyle konuşmak adetim değildir, affedersiniz. Hüma gülümseyerek borcunu ödedi. Üzülecek bir şey yok, tam aksine ben sizinle sohbetten çok keyif aldım. Çok renkli bir hikayeniz var. Teşekkürler Vladimir, iyi akşamlar. Kiev yolunda size şimdiden iyi yolculuklar. Hüma valizleri götüren bellboyun ardından gitmekte acele etmedi. Taksiden indiği yerde durdu, derin bir nefesle New York'u içine çekti ve orada olduğundan emin olmak ister gibi Central Park'ın kapısında, 5. caddenin trafiğinde ve binalarda göz gezdirdi. Sanki kendisine büyülü sözler verilen bir macerayı yaşamak üzere geldiği bir masal dünyasına adım atıyor hissiyle sarılmıştı. Geride düşüneceği, aklını yoracak hiçbir şey bırakmamış olmaktan memnundu. Daha doğrusu serüvenine engel yaratacak hiçbir şeyi düşünmek istemediğinden, ardında kalan tüm sorumlulukları, bağları kafasından atmak istiyordu. Bu maceranın tadını kaçıracak hiçbir şeyi düşünmek bile istemiyordu. Hayatında hiç duymadığınca sonsuz bir hürriyet hissiyle plazanın kırmızı halı kaplı mermer merdivenlerine doğru yöneldi. Süitine yerleşirken, babaannesinin burada ona ne gibi sürprizler hazırlamış olabileceğini düşündü. Görünürde şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Belli ki kasayı açması ve içindekileri okuması zaten oyunun New York perdesinin doruk noktasını oluşturacaktı. Parka bakan çalışma masasına oturup not defterini açtı. Bu defterimin bittiği yerden itibaren yazılmış, daha doğrusu çok önce yazılmış diğerleri New York'ta, Citibank'taki kasamda. Boynumdaki 3. anahtar o kasanındır. Aurora'nın incilerini de orada bulacaksın, yanındaki 2 hatıra defterimle beraber. Bu defterimi bugün noktalayarak ayrılmak zorunda kalırsam, kasayı açtığında, hatıralarımı henüz bitirmemiş olduğumdan, incilerin 4 sıra olduğunu görüp şaşırma. O takdirde onların nasıl tekrar birleştiğini, dediğim gibi ancak yanındaki defterden öğreneceksin. Ezra'nın oğlu Rabinstein, bugün Stein & Stein'ın yönetim kurulu başkanı ve aynı aile şirketini yaşatıyor. New York'a gittiğinde onu muhakkak aramalısın. Shana ve Bill'in çocukları ve torunlarını da. Huma, babaannesinin dostu olan ve geçmişinde hayatının belki de sırlarını paylaşan Ezra, Shana ve Bill'in artık hayatta olmamalarına rağmen, onların da kendi çocuklarına, torunlarına yaşadıkları bir şeyleri anlatmış olmaları umuduyla, yine babaannesinin başucundaki konsoldan aldığı ve kendisine bıraktığı telefon defterini karıştırdı. Kabı, bordo ipek üzerine tel gümüşle işlenmiş mektup zarfı büyüklüğündeki fihristin içi, inci gibi okunaklı bir yazıyla gayet muntazam tutulmuş, 1913 yılından itibaren yazılan, değişen ve eklenen numaralar, adresler, kişilerin temas kurulabilecek yakın aile bireyleri titizlikle eklenmişti. Belli ki babaanne Huma bu defteri sadece evlendikten itibaren tanıştığı insanlara ve New York yıllarındaki dostlarına ilişkilerine ayırmıştı. Sanki orada ismi numarası yazılı herkes şu an şehrin bir yerlerinde canlı, aransalar, ulaşılabilecek kadar gerçek ve dokunulabilirlerdi. Huma, muntazam kaydedilen bir yaşamın ileride yeni nesillere ne kadar mühim ipuçları bırakabileceğini düşündü. Ve birden Aurora'nın incileri aklından geçti. İçinden bir ses, yosun gözlü mihracenin bir izine rastlayabileceğini söyleyince bir umutla defteri taradı. Şah Naziran diye baktı, bulamadı. Nazir diye aradı, yoktu. Sayfa aralarındaki küçük not kağıtlarını gözden geçirdi. Genellikle gidilen davetlerin yol tarifiydi. Ama Hintli mihracenin izini verecek hiçbir şey yoktu. İşin çözümü geliyor, yine bankadaki kasanın içindekilere dayanıyordu. Heyecanı artık son raddesindeydi. Gerçi cumartesi ve akşama doğruydu. Bu saatte fazla yapabileceği bir şey de yoktu. Fihristeki isimlerden birini arayıp aramamayı düşündü. Hafta sonu tatilinde kimseyi rahatsız etmek istemiyordu ama içinde o kişilerden birine ulaştığı takdirde babaannesinin geçmişine biraz daha yaklaşacakmış gibi bir his vardı. Esas hayret verici olan şu an elinin altında yazılı isimlerin onu babaannesine geride bıraktığı gerçek ailesinden daha çok bağladığını hissetmesiydi. Belki de anlatılan ve çözülmeyi bekleyen zamanlarda daha babaanne Huma'nın bugünkü ailesinin varlığından eser olmamasındandı bu duygusu. Birden tereddütünü yenerek ulaşması gereken numaraları sırasıyla çevirmeye karar verdi. Sadece aile büyükleri dost olan insanlara bir merhaba diyecekti, o kadar. Hatta en güzeli onları tanışmak üzere bir akşam yemeğine davet etmesi olurdu. Kendisine bol buzlu bir viski hazırladıktan sonra masaya oturdu. Defterde Shana Ross ve Bill Burnham'ın isimlerinin altında oğulları Robert, gelinleri Lillian ve torunları Brian yer alıyordu. Huma, en doğrusunun birinci nesli araması olduğunu düşündü. Telefon çalmaya başladığında nefesini tuttu. Bütün söylemeyi planladıklarını unutmuş gibiydi. Telefon açıldığında Güney Amerika aksanlı bir kadın sesi duyuldu. Burnham'ların evi. Huma genzini temizledi. Bay veya bayan Burnham'la konuşabilir miyim lütfen? Kim arıyor? Kocasının soyadı bilinmeyeceğinden sorun yaratabilirdi. Huma bunu düşünerek mesajını en iyi iletecek ismi verdi. Huma Germen. Pardon? Germen. İstanbul'dan bir dostları, bir dostlarının torunu. Üzgünüm Miss, ama Burnham'lar bu hafta sonu Southampton'a gittiler. Bir müddet dönmeyecekler. Kendilerine ulaşabileceğim başka bir numara verebilir misiniz? Üzgünüm Miss, size bir numara veremem ama siz numaranızı bırakırsanız onlara bildiririm. Tabii, New York'ta Plaza'da kalıyorum. Numaram 752-3000, alan kodu 212. İsmimi kodluyorum. Evet Miss. Yazdım. Teşekkürler. İyi günler. Hüma biraz hayal kırıklığı duyarak bu bağlantıdan kısa sürede bir sonuç çıkmayacağını düşündü. İçkisinden bir yudum aldı ve babaannesinin bu masada oturup Türkiye'ye yazdığı mektupları hatırladı. Birinci Dünya Harbi'nin patlamasıyla burada ailesinden, ülkesinden kopuk kalmış, sadece ve sadece delicesine aşık olduğu kocasıyla kendisine yabancı, yepyeni bir hayatı tanımaya çalışan 17 yaşındaki bir çocuk kadının hayatının nasıl olabileceğini kafasında tekrar şekillendirmeye çalıştı. Hatıra defterindeki mutluluk, endişe, keyif, hüzün, acı ve şehvetin bir arada yoğrulduğu satırlar hayalinde bir kez daha geçit yaptı. Babaannesinin ve odanın geçmişinde takılı kalmıştı ki telefonun çalmasıyla irkildi. Heyecanla uzandı. Alo? Telefonda hoş, zarif bir kadın sesi duyuldu. Miss Germen? Evet, ben Hüma Germen. Merhaba, ben Lillian Burnham. Hüma neredeyse sevinçten aykıracaktı. Sesini kontrol etmeye çalıştı. Merhaba Bayan Burnham. Çok teşekkür ederim hemen aradığınız için. Hafta başından önce size ulaşabileceğimi tahmin etmiyordum. Olur mu? Sevgili Hüma'mızın torunu gelecek ve biz onu aramayacağız, mümkün mü? Hüma keyifle gülümsedi. Teşekkür ederim. Babaannemi tanıyorsunuz demek. Tanımaz olur muyum? 1951 yılında Robert'la düğünümüze geldiğinde tanışmıştım ve sonra da defalarca beraber olup harika zaman geçirdik. Daha tanıdığım an aşık olmuştum kendisine. En son Noel'de kartını almıştık. Nasıl kendisi? Babaannemi bir ay önce kaybettik maalesef. Ya, öyle mi? Bir an ses kesildi. Lillian Burnham'ın ağlamaklı, titreyen sesi tekrar duyuldu. Çok üzüldüm, gerçekten. Bu kötü bir şok oldu bana. Daha geçen sene beraberdik. O kadar hayat dolu ve dinçti ki. Bilmem neden onu hiç ölmeyecekmiş gibi düşünürdüm. Biliyor musunuz, beni o kadar etkilemiştir ki onu kendime idol olarak seçmiştim. Tanrı onu kutsasın. Hüma içinden gülerek, idol, hele bir bilseydiniz diye geçirdi. Peki hayatım, söyleyin bakalım, hafta sonu için bir programınız var mıydı? Hayır, daha yeni geldim, hiçbir programım yok. Yerleşir yerleşmez önce sizi aradım. Harika, çok iyi yapmışsın. O halde buraya Southampton'a bekliyoruz seni. Robert'a müthiş bir sürpriz olacak. Hüma planlamadığı hızda bir programın içine çekilmeyi beklemediğinden bir an tereddüt etti. Ama gelişmenin temposundan da memnundu. Çok teşekkür ederim ama sizi zorlamak istemem. Hiç olur mu hayatım? Bu eve gelip gidenler içinde en çok arzu edilen olacaksın, bundan emin ol. Yolu bilmene gerek yok. Bir saate kalmaz, araba da kapıda olur. Sen sadece kendine küçük bir çanta yap. Kıyafet, rahat. Özel bir davet falan yok bu hafta. Yalnız mayo getirmeyi unutma. Şoför seni lobiden arar. Saat 7 iyi midir? Mükemmel, çok teşekkürler Bayan Burnham. Bana Lillian de lütfen. Bizim dostluğumuz yeni başlamıyor ki, biz bir aileyiz. Teşekkürler Lillian, görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Hüma, ahizeyi yerine bıraktığında, yıllara dayalı bir dostluğun kahramanlarının ölümleriyle bitmediğini, sadece bir sonraki nesilde tekrar canlanmak üzere uykuya yattığını fark etmişti. Lillian'ı şimdiden çok sevmişti. Onun yakınlığı, samimiyeti içini ısıtmıştı. Sesi çok genç ve pırıltılıydı ama 1951'de evlendiğine göre nereden bakılsa 60'larında olmalıydı. New York'ta babaannesinden kalan bir aileye kavuşmuş gibiydi. Büyük bir enerjiyle yerinden fırlayıp hafta sonu çantasını hazırlamaya başladı. Arada kulağında müziğin eksikliğini hissederek radyosunu açtı. Çantasına koyacağı kıyafetleri seçerken, az önce Lillian'a babaannesinin ölüm haberini verirken eskisi kadar hüzünlenmediğini fark etti. Neredeyse babaannesinin New York'ta yaşadığı yıllardaki yaşlarında buralarda bir yerde olduğuna inanacaktı. Babaannesinin cenazesi, İstanbul'da kalan ailesi, evi, kocası, galerisi, hepsi arada misafir gittiği bir zamana ait gibiydi. Sanki şimdi esas ait olduğu yere ve insanların arasına dönmüştü.